Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hacıgan'dan Mektuplar programında sizinle beraberiz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam siz de hoş geldiniz.
Teşekkür ederim Doğan Bey kardeşim.
Merhaba.
Allah razı olsun. Buradan kıymetli dinleyicilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
İnşallah hocam. İsminizi de veriyorum. Profesör Doktor Süleyman Derin ve Doğuhan Akın'la birlikteliğiniz başladı efendim Hacıgan'dan Mektuplar programında. Hacıgan'dan Mektuplar dedik. Hacıgan'dan Mektuplar programında biz ne yapıyoruz? İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatından, mektubatının tercümesinden 118. mektupta kalmıştık. 118. mektuptan okumalar yaparak, tartışarak ilerliyoruz değil mi hocam?
Eyvallah kardeşim. Buyurun.
118. mektubun konusu çok önemli hocam. Hemen konuyu paylaşıyorum dinleyenlerimle. Allah dostlarına karşı çıkanların hüsranda olduğunu anlatıyor.
Evet, gayet güzel bir konu, önemli bir konu. Tabii bunun açıklanması da gerekiyor yani. Bazen de belli konularda itiraz da edilebiliyor. Ama burada sırf Allah dostu olduğu için dinden dolayı yapılan bir düşmanlıksa bunun sonu çok tehlikeli. İnsanı küfre dahi götürür. Yani bir insan, bir hoca efendiyi, bir imam efendiyi küçümsese, bir hadis alemini, bir tefsir alemini hoca olduğu için küçümsese, dini tahkir etmiş oluyor. Ezanı küçümsese. Bunlar Allah'ın şairi. Dinin şair dediğimiz, dinin böyle sembolleri. Ezanı küçümsesiniz, camiyi küçük görseniz. Yani bir yerde cami yapılıyor mesela, bakıyorsunuz belli odaklar karşı çıkıyor falan, yere cami yapılmasın. Aman ya Rabbi, bu ne biçim bir cehalettir yani. Hani
bunu görüyoruz ülkemizde,
görüyoruz
değil mi?
Maalesef. Yani bunlar çoğalmaya başladı. Falanca da cami yapılacak, insanlar gösteri yapıyor, biz cami istemiyoruz diye. Arkadaş, sen camiye gitmez onu değilsin ama orada ihtiyaç. Yani biz 5 vakit namaz kılan bir milletiz.
Bu memlekette Müslüman yani, dolu. Evet. Müslümanların camiye gitmesi lazım. Eyvallah. İslam'ı daha iyi yaşaması lazım. Aman efendim cami yapmayalım.
Yani bir kısmı sırf işte o inadından dolayı. Hı-hı. Hatta küfründen dolayı bunu söylüyor. Bunlar çok, bazıları da cehaletten yapıyor bunu. Bunlar Allah göstermesi insanın dinini, imanını tehlikeye düşüren işler.
Allah korusun.
O yüzden Allah dostlarına bu manada karşı çıkmak, yani bir yerde bir temiz zat duyuyorsunuz. Ayette geçiyor ya, temizler temizler içindir, pisler pisler içindir. Kötü ruhlu insanlar, temiz ruhlu bir insanın ismini duyar duymaz ondan nefret ediyorlar. Yani hiçbir zararı olmamış o zatın.
Bu nefret nereden geliyor? Niye bir Allah dostu, bir hoca olduğu zaman niye küçümseniyor? Niye böyle hemen insanlar karşı duruyor, bir değişiyorlar hocam?
Şeytandan. Nasıl ki Allah-u Teala sevdiği kullara elhemmeha, fucuraha ve takvaha diyor ayet-i kerimede. Allah hem iyi duyguları, tabii melekleri vasıtasıyla insanlara ilham ediyor. Şeytanlar da kendi dostlarına ilham ediyor. Diyor ki şeytan, bir şeytanlaşmış insana, falanca yerde çok iyi bir insan var diyor. Onun aleyhinde ol. Ya diyor ki, ben bir zarar olmadı ama yani niye olayım ki? Hiçbir zararını görmedim. Ya sen yine de ol diyor. O adam diyor, dini imanı savunuyor. İslam yaymaya çalışıyor. Bakıyorsunuz, güzel Allah dostu, etrafında sevenleri var. Bu Allah dostunun kimseye bir zarar olmamış. Vakıflar açıyor, Kur'an kursları açıyor. Fakir fukarayla uğraştığı halde onun aleyhine insanlar çıkıp yazmaya çizmeye başlıyorlar. Falanca adam şöyle kötü, böyle kötü. Bunlar tabii şeytanın, hatta ayette vahiy diye geçiyor. Şeytanın ilhamları diyelim o insanlara.
Şeytan hemen ne diyor? Aman bu hocayı burada barındırmayalım mı diyor?
Yani tabii nefis de var. Nefis de niye sevmiyor dindarları ve ya diyor, şimdi bunlar çoğalırsa keyfim kaçacak. Yani içki içemeyeceğim, şunu yapamayacağım, bunu yapamayacağım. Zaten tarih boyunca her zaman küfür ehli, nifak ehli dindarları, güzel insanları kovmuştur, taşlamıştır yani.
Geçmiş dönemde de bunlar çok oldu.
Hatta Varaka bin Nefel ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e? Ah diyor, kavmin diyor seni çıkardığında ben de genç olsaydım da senin yanında olsaydım, sana yardım etseydim deyince Peygamber Efendimiz taaccüp ediyor. Diyor, beni kavmim çıkaracak mı Mekke'den? Hiçbir peygamber gelmemiş ki diyor. Kavmi onu o şehirden uzaklaştırıp tehcir etmiş olmasın. Niye? Siz diyorsunuz ki zina yapmayın, kul hakkı yemeyin, ölçüyü tartıyı güzel yapın. Adam şimdi tüccar, ölçüyü tartıyı güzel yapmıyor. Kul hakkı yiyor mesela. Bunların işine gelmediği için.
Güzele davet eden sevilmiyor.
Sevilmiyor. Evet, hatta bizde bir şey var. Doğru söyleyen 9 köyden
kovuluyor değil mi?
Kovulur derler. Bu sebeple tabii bizim burada esas konuyu daha dar buraya getirirsek, Allah dostlarına saygıda kusur etmemek lazım. Onlar Peygamber Efendimizin varisleri. Onların sözlerine kulak vermek lazım. Peki hocam, onlar hata yaparsa ne olur? Olabilir, herkes kuldur, hata yapabilir. Açık açık aleni olarak bir farzın ihlali, bir haramın da helal gösterilmesi varsa Orada deriz ki biz, bu mecelle kaidesidir. Halika isyan olunduğunda mahluka itaat olunmaz. Bu da çok önemli mesele. Bazen şimdi bizim tasavvufun ifrat ve tefridi vardır. Şeytan der ki mesela, hiçbir din adamına kulak verme. Hiç kimseyi dinleme. Sen kendi kendin şeyh ol, kendi kendin müftisi ol, alim ol. Bu bir aşırılıktır. Bir de şeyhim veya işte hocam veya benim vaizim bana ne derse desin ben peşinden giderim. Dese ki bana namaz kılma, namaz kılmam. Dese ki boynuna haş tak, haşa takarım gibi. Böyle bu da aşırılık yok. İnsana bağlanmada ölçümüz Kur'an ve sünnet. Bu sebeple yani tabii buradaki İmam Rabbani'nin kastı böyle inadına Allah dostlarına karşı duran tipleri uyarıyor esasında.
Peki değerli hocam, bugünkü dönemde de bunu çok defa görüyoruz. Az önce de bir cami örneği verdik. Peki biz Müslümanlar bu tip karşılamalara, bu şeytanın vesveselerine, şeytanın insanları saptırıp böyle Müslümanların üzerine aman burada cami olmasın, aman bu hocam bu mahalleye girmesin dediğinde Müslümanlara, onlara karşı nasıl bir cevap vermek yakışır?
Ya şimdi tabii şöyle, biz kendimizi şimdi tasavvuf daha çok nefsi planda, şahsi plandayız, evet. Ya içimizde bu duygular devamlı gelir.
Hı hı.
Mesela diyelim ki esnafız, dükkanımıza bir mühendis gelir, bir mimar gelir veya bir vergi memuru gelir, değil mi? Ayağı fırlar zaman falan, çaylar, kahveler, ikramlar. Bir hoca efendi gelir diyelim ki. Ona önem vermeyiz. Ne bileyim yani. Veya bir toplantıya gidersiniz. Baş köşeye kim oturtulacak şimdi? Baş köşeye hoca efendinin oturtulması gerekiyor. Çünkü hı-hı, hoca efendi yani diniyle, hele hafızlık varsa, Sami Efendi Hazretleri hafız olan birisi olduğu zaman hemen yanına oturturmuş.
Yükseğe ayrı oturtulmuş. Bir teveccühü var değil mi?
Ya orada sen mahbubul mahbubu mahbubun diyor İmam Gazali. Sevdiğimin sevdiğini ben de severim.
He.
Allah ben hafızları, müttakileri severim diyor. Sen diyorsun ki ya Rabbi tamam, hafızlar, müttakiler, alimler eyvallah da. Ama işte şu meslek erbabı, yanlış anlaşılmasın, diğer mesleklere karşı bir şeyimiz olduğu için söylemiyorum bunu. Ama bazen ne oluyor böyle? Diyelim ki baş köşeye doktorluğa oturtuluyor mesela. Tamam, fiziki olarak doktorlara çok ihtiyacımız var. Ama cennette doktorluk mesleği geçmiyor. Ne olacak?
Ya da maddiyatta kuvvetli birisi
veya,
oturtuluyor.
Veya bir patron. Adam sırf parası çok olduğu için baş köşeye oturtulmak isteniyor. Çok hele şunu da söyleyeyim. Maddi imkanı yerinde olan kardeşlerimiz daha dikkatli olsunlar. Yani baş köşeyi ben hak ettiğim gibi bakmasınlar mesela. Ya insanlar sizi zorla oturtur, ayrı konu. Ama diyelim ki orada bir hafız, bir hoca efendi var, bir alim var, bir salih insan var. Ya düşünebiliyor musun? Sultanahmet Hüdayi'nin, değil mi, atına bindiriyor şeyhi kendisi. Atıma bineceksin diyor. Ve terkisini tutup gidiyor. Düşünebiliyor musun yani? Bir cihan padişahı, koca padişah, Yavuz Sultan Selim, hocasının atından süren çamuru, bunu bana kefen yapacaksınız diyor. Aa. Bizim ecdadımız böyle olmuş.
Tabii.
Yani ulemaya, sülahaya, hani ne diyor?
Diye. Şeyh Edebaliler, Akşemseddinler.
Babamdan korkmam, o kadar korktuğum kadar diyor. Onun huzurunda titredim diyor. Akşemseddin için.
Değil mi?
Şimdi yani o yüzden hatta Akşemseddin Hazretleri çok ilginçtir. İstanbul fetholuyor. Durmuyor İstanbul'da. Sebebini belki çok düşünmemişizdir. Diyor ki
niçin hocam?
Tarihçiler ya Fatih Sultan Mehmet çok severdi. Hı. Ve onun karşısında çok da şeye kapılırdı. Böyle korkuya kapılırdı yani. Çok haşmetli bir Allah dostu.
Hmm.
Allah dostlarında müthiş de bir haşmet olur. Rabbimizin böyle şeyi tecelli eder yüzünde, simasında. Tabii yani tabii. Hem seversiniz hem de çekinirsiniz. Şimdi tabii padişah neticede cihan padişahı ama hocası olunca hep ikinci plana, gölgeye düştüğü için.
Değil mi?
Yani bir şehreki padişah sığmaz diyor herhalde. Yani ben padişah, o padişah. Ben Manevi Sultanıyım.
Sultan Mehmet'in o
ben Manevi Sultanıyım. Ama bu da padişah.
Evet.
Hatta yani konu konuyu açıyor. Ebu Lufa Hazretleri var değil mi? Vefa Mahallesi var.
Hı hı.
Onun tekkesine giriyor ziyarete Fatih Sultan Mehmet. Kapıları kilitleyin diyor. Kapatın, almayın içeriye. Padişah geliyor. Üzülerek geri gidiyor. Haber gönderiyor. Ya diyor sultanım. Beni diyor niye aldırmadın tekkeye? Ermenisi gelir, Rumu gelir, Yahudisi gelir. Onlara ikram edersin o tekkede de. Ben ki şuyum işte Fatih Sultan Mehmet'im. İstanbul'u fethetmişim. Şu kadar tekke yaptırmışım, cami yaptırmışım. Bana karşı nedir bu tutumunuz deyince padişahım bir haber gönderiyor. Ben de sizi çok seviyorum ama diyor. Bu tekke diyor çok güzel bir yerdir. Maneviyatı oradaki diyor manevi zevkler. Hı hı. Bir girseniz belki çıkamazsınız. O yüzden diyor bize diyor salik değil malik padişah lazım. Siz de günaha girersiniz biz de günaha gireriz. sizin gibi güçlü padişah yani sarayda olması lazım. Tekkeye gelirsen buraya buradaki manevi zevkler, halvet, cümbüş var tekkede. Yani cümbüşten kastım manevi zikirler var. Allah'a öyle zevkler var ki.
Kalpler atıyor tak tak.
Hatta bir diyor ki bir maneviyat sultanı, eğer diyor padişahlar bizdeki manevi zevkleri bilseydi kılıç çeker kapımıza dayanırdı ordular. Verin tekkeyi, burası bizim olsun. Biz buradaki yani çünkü insanlar yani padişahlar neyin peşinde olur biraz da. Yani güçlü olduğu için her güçlü insan biraz
tabii
manevi, maddi veya manevi zevkin peşinde olur ister istemez.
Mutlaka, mutlaka.
En iyi yemeği ben yiyeyim, en güzel elbiseyi ben giyeyim, en iyi araba benim olsun demez mi? O yüzden diyor Ebu Lüfaz, sen diyor padişahım buraya gelme. Sen diyor sarayında ümmeti idare et. Tabii o yüzden bizim ecdadımız ya ayet-i kerime diyor. Hel yestebillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyerek Allah-u Teala yani taaccüple bize soruyor. Ey insan sen bir düşün diyor yani bilen bir alim ile bilmeyen bir vatandaş bir olur mu? O bilmeyen zengin olabilir. Hiç fark etmez. Bilen başımızın tacı. Hele marifetullah. Yani Allah olsa niye seviyoruz? İşte marifetullah biliyor onlar. Allah'ı tanımış.
Evet.
Şimdi bir adam yani tıbbı insan vücudunu tanıdığı için baş tacı yapıyoruz. Niye? Çünkü hasta olduğumuz zaman diyor ki senin işte midende şu var şunu kullan. Dizinde şu var bunu kullan. Başımızın tacı.
Onun için saygı gösteriyoruz.
Tabii göstereceğiz. Tabii ki.
Ki Allah'ı tanıyana.
Yahu Allah bu adam senin değil. Senin yaratanı tabii ki tam tanımak mümkün değil ama bir parça tanımış marifetullah'tan bir derece sahibi olmuş.
Tabii.
Sen şimdi bu adamı.
Onun kelamını okumuş.
Sen bu adamı yok sayıyorsun. Gitmiş. Bu adamı yok sayıyorsun. Atıyorum yani işte bir madeni tanıyan, Allah'ın yarattığı yaratıklardan basit bir şey tanıyan bir adama diyelim ki işte altın tanımış, kuyumculuk yapıyor falan filan. Parayı tanımış, sarraflık yapıyor. Oo başını tacı diyorsun ya para dediğin
aman şey. Aman abim hoş geldin. Ama hocaya geldin miydi? Aman gözümüz görmesin şu gitsin yani, de bir çay bile içmesin diyor.
Tabii bazen işte herkesi suçlamayalım. Doğan Bey çok saygı gösteren adam ama böyle şeye bakan Allah göstermesin bize de oluyor bunlar. Olmuyor değil yani zaman zaman insanları hatta hadis-i şerif var. Kimdir bir insana parası için, maddesi için saygı gösterirse dinin üçte biri gider.
Ha.
Çok tehlikeli. Yani
peki şu taraftan bakarsak hocam. Osmanlı Devleti değil mi? Cihan Devleti diyoruz. Koskocaman bir devlet. Bu Osmanlı Devleti'nin içinde Allah dostları geldi, yaşadı, geçti. Bugün de anıyoruz kendilerini değil mi?
Eyvallah.
Bu devletin büyümesinde bu devlet adamlarının Allah dostlarına olan saygısı etkili oldu mu? Nasıl
ne demek, ne demek? Esasında Osmanlı'nın böyle büyük bir çınar olması rüyada görüyor Şeyh Edebali.
Tabii.
Osman... değil mi? Osman Gazi aynı zamanda damadı. Ona olan saygısı, sevgisi, Kur'an'a olan
bir
saygısı,
bir rüyayla başlıyor değil mi?
Ve diğer bütün padişahların hemen hemen hepsi bir Şeyh Efendi'ye mürid olmuş. Onlardan irşad almışlar. Onlara olan saygıları. Bütün o türbeleri kimler yaptırdı? O meşayihin türbelerini.
Ne güzel değil mi?
Padişahlar yaptırdı. Evet. Tabii, tabii onların saygısından dolayı bu sebeple bizim ecdadımızın gösterdiği saygıdan dolayı Osmanlı dünyadaki en uzun devlet. En uzun devlet.
Bunu bilmek lazım tabii.
Bu tabii işte ulemaya, sülahaya, hatta bizim bürokraside bile padişahtan sonra Şeyhülislam geliyor.
Değil mi?
Yani din uleması, tabii padişah halife olduğu için, yani o da en üst otorite, böyle müthiş bir saygı var. Bugün maalesef işte bakıyorsunuz protokolde bile elden gelseler yani yani dini temsil eden şahısları, elhamdülillah şu günlerde durumumuz çok
daha iyi ama
bir zamanlar 30. 40. sıralarda geziyordu. Dini temsil eden Diyanet İşleri Başkanımız. Bu bile bak dine verilen şeyi gösteriyor. Avrupa'ya bile gittiğinizde hep Avrupa Avrupa diye herkes Avrupa'yı şey yapar ama bu taraftan görmüyoruz. Orada Papa'nın gördüğü şeyi görüyorsunuz değil mi? Papa bir laf söylediği zaman milyonlar harekete geçiyor. Papa bir ülkeye gittiği zaman ne biçim karşılanıyor? Cumhurbaşkanları,
bir hassasiyet var.
Padişahlar, başbakanlar önde eğiliyor. Şimdi oraya gelince bunu normal görüyoruz. Onların din adamlarına gösterdiği saygıyı. Bize geldiği zaman hatta bir ara çok çirkin bir dizi vardı. Hoca Cami'de, Hoca Cami'de böyle. Hani biz mesela bilenlere hocam falan deriz ya.
Evet.
Yani Hoca Cami'yi hapsedin. Ne işi var falan gibi. Böyle bir çok
insanların aklına bir mesajlar değil mi?
Lüzumsuz. Çünkü bizim bak o da bir saygının belki alameti. Biz öğretmene de hoca deriz. Hocam deriz değil mi? Sınıflarda
bir şey öğretiyor size.
Üniversitede bile hocam yapıyorum deriz. Yani niye? Çünkü hocalıkta bir daha böyle bir ulvi bir şey var. Öğretmenim de şüphesiz o da çok güzel. Öğreten insan demek ama hoca demekten yani en seküler kesimler
bile, zikri bile var
zevk yani. Alır. Üniversite tabii. Profesörüne profesör demezler. Falanca hoca derler.
İlkokul döneminde öğretmen yani, der öğrenci daha çok. Sonra ortaokuldan sonra biz hoca der olduk.
Bundan bile rahatsız olan kesimler var.
Var.
Bunlar olmaz çok yanlış. Var. Evet devam edelim bakalım. Ben Rabbani'ye girdim öyle biraz.
Tabii tabii hocam. Söz sözü açıyor.
Eyvallah.
Allah razı olsun hocam. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri mektubatında bir ayetle devam etmiş efendim. 118. mektupta. İmam Rabbani'nin mektubatının tercümesinde 118. mektupta İmam Rabbani Hazretleri bir ayet paylaşmış. Bu mektup neyle ilgiliydi? Allah dostlarına karşı çıkanların hüsranda olduğuyla ilgiliydi. Kim iyi iş yaparsa yararı kendisinedir ve kim kötülük yaparsa zararı kendisinedir.
Yani bir Allah dostluğuna saygı göstersek, bir hoca efendiye saygı göstersek hoca olduğu için, bir hafız kardeşimizi öncelesek, baş köşeye otursak bunun faydası bizedir. Allah-u Teala, Bişrafi Hazretleri var Nuhan Bey kardeşim.
Evet hocam.
Bu Bişrafi Hazretleri öyle biraz o zaman yani genelde bizim ilk sufilerin pek çoğu anadan doğma sufi müttak insanlar değil. Bir kısmı yol kesen, Fudayl bin Niyaz gibi yol kesici yani. Eşkıya. Bişrafi de içki içen yani sarhoş bir adam. Bir gün yolda giderken bir kağıt üzerinde Allah lafz-ı celalini yazılmış olarak görüyor. Aman diyor bu kağıt ayak altında kalmasın. O kağıt parçasını alıp güzelce dürüp bakıp güzel bir yüksek birce bir mekana bir yere yerleştiriyor. Hı hı. Rüyasında şöyle bir nida geliyor kendisine. Sen bizim ismimizi yücelttin ey Bişir. Biz de bundan sonra senin ismini yücelteceğiz. Ve bundan sonra tabii o tevbe ediyor bu rüya üzerine. Şimdi siz Allah'ın ismini, peygamberin ismini, efendim Allah dostlarının ismini yükseltirseniz siz de yükselirsiniz. Onlara kalbinizden veya açık aleni olarak bugün maalesef bunu çokça yapan insanlar var. Peygamberimiz hakkında aleyhinde karikatür yapanları bugün fikir özgürlüğü diye baş tacı yapan insanlar
evet,
var.
Evet maalesef
ya,
maalesef.
Ya işte bunlar neden oluyor? Şeytanın vahyi bunlar. O yüzden de biz bu kardeşlerimize dua edelim. Allah onlara da akıl fikir izan nasip eylesin.
Amin.
Yaptıkları hatanın farkına varsınlar ama bunlar ufak işler değil. Onu söylüyor İmam Rabbani. Yani bunu siz hatta şunu da söyleyeyim biz Doğan Bey bu hatayı biz de çok yapıyoruz. Hoca efendiler böyle hakkında böyle şey tahkir edici fıkralar çok vardır bizde. İşte hoca efendiler şöyle
çok
yemek
kullandım.
Yer böyle
çok.
Yemek yer. Tabii evvelden köylerde tabii televizyon yok, sinema yok, bilmem internet yok, gazete yok. Akşam geliyor uzun kış gecesini düşünün yani. Köylü kardeşlerimiz odaya toplanıyorlar köyün odasına. Yabancı diyor aralarda bir yabancı imam var öğretmen var işte. Öğretmen pek karışmaz millete. Ondan korkuyorlar biraz çocuklarımıza falan filan. Ama hoca efendi tabii hem halk adamı. 5 kere camide işte görüşüyorlar. Hoca yemeği çağır. Hocam ye hocam ye. Sonra arkasından ama hoca her şeyi silip süpürdü ya. deyip arkasından bir de şakalaşıyorlar.
Evet.
Bunları biz de yapıyoruz Allah affeylesin ama.
Amin.
Böyle dine, imana, kitapla alakalı fıkra bir şey. Peygamberlerle alakalı fıkralar.
Aman
ha bunlardan kaçalım. Yani hatta bazen işte yani bunları yapmayalım yani. Hiç faydası yok kimseye.
Peki. Mektubatımıza devam edelim. Efendim, Hacı Yandan Mektuplar programındayız. Profesör Doktor Süleyman Derin'le söyleşimiz, muhabbetimiz devam ediyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatının 118. mektubunun içindeki bir sözle devam edeceğiz. Bu söz diyor ki, Rabbim eğer bir kişiyi helak etmek istersen onu aleyhimize düşür. Bunu söyleyen Hacı Abdullah Ensari mektubatının içinde yer vermiş bu sözü. İmam-ı Rabbani Hazretleri 118. mektupta.
Şöyle Allah bir kimseye galip ettiği zaman, kızdığı zaman o insan hemen ateist olmuyor yani. Allah'ı inkar etmiyor ama Allah'ın dostlarına, peygamberlerine. Şimdi Ebu Cehil düşünün değil mi? Allah Resulü düşmanlık ediyor. Rahmetelil alemin gelmiş bir peygamber. Diyor ki ey Muhammed diyor ya. Daha önce sizde şu vardı, bizde bu vardı. Sizde sikaya vardı. Yani haç hizmetleri. Bizde bu vardı. Senin kabilen şimdi diyor, senin oymalın peygamberlik iddia ediyor. Ben şimdi ne diyeyim? Ben senin doğru olduysan olduğunu biliyorum diyor. Ama diyor ırkçılık yapıyor işte orada. Çekememezlik yapıyor. Haset yapıyor. Doğru olduğunu bildiği halde Muhammedül Emin ismini sana veren biziz diyor. Evet. Bu ismi biz sana verdik ama diyor. İşime gelmiyor demek istiyor yani. Allah'ın inkar ettiğinden değil. Nice Allah'ın inkar eden insanlar vardı o dönemde. Onlar hepsi tövbe etti sonra. Ama bu adam, bu cahil, Allah Resulüne bayrak kaldırdı, isyan etti. Onun da tabii bedelini çok ağır ödedi. Peygamberlere ondan sonra ne bileyim bizim bak şimdi bizim milletimize bir Osmanlı bizim bu Türk milleti çok güzel bir millet. İsimlerimizin çoğu peygamber ismi. Pek çoğu Ehl-i Beyt ismi değil mi? Hasan, Hüseyin, Fatıma. Peygamber Efendimiz'in kızlarının ismi. Yine hakeza
Kur'an'da geçen
Meryem,
isimler. Evet.
Kur'an'da geçen isimler. Ya bu bizim Türk milleti var ya çok asil bir millet. Ama evet. Şimdi son zamanlarda bazı böyle şeyler tabii kimseye bu ülkede özgürlük var. Gidecek halimiz yok ama ya güzel peygamber isimleri varken, Ehl-i Beyt isimleri varken, Ashab-ı Kiram'ın isimleri varken böyle lüzumsuz isimler. Şimdi isim vermeyin kimse hiçbir kardeşimiz incinmesin ama.
Tabii.
Ya bir anne babanın değil mi? Çünkü isimlerin sizin üzerinizde bir etkisi var. Allah Resulü böyle isimleri değiştirdi mesela. Böyle sertlik, yırtıcılık ifade eden zip gibi mesela kurt. Böyle ismi kurt deyince adam yani kendini kurt gibi hissediyor.
İsmi kendine bütün, tecelli ediyor değil
tabii
mi?
Tabii kesinlikle. Kesinlikle yani isimlerin bizim üzerimizde bir... O yüzden hiçbir şeye kötü isim vermeyelim. Yani evdeki bir hayvanımız da olabilir. Bir evcil hayvan olabilir değil mi? Kötü bir isim vermeyelim. Evvelden siz bırakın şeyleri... Yani Arap diye köpeklere isim veriyordum. Bunlar ne kadar yani acı şeyler.
Bilmiyorum.
Maalesef ve maalesef.
Osmanlı'da da Allah dostlarına sorulurmuş isim koyulurken.
Hala bugün günümüzde
adet devam ediyor.
Yani bir kardeşimizin çocuğu olduğunda... etrafımızdaki maneviyat büyüklerimizi soruyoruz. Yani bir bereket olsun. Yoksa esasında biz de biliyoruz. Kur'an'daki isimler hepimiz malumumuz ama bir de zaten onları Kur'an'dan ve şeyden ashab isimlerden veriyorlar. Bir de onların ağzından çıktığı zaman
daha hoş oluyor.
Daha da bir hoş olması. Elhamdülillah. Bunlar güzel adetler diyelim.
Hoş şeyler.
Devam etsin inşallah. Çocuklarımıza güzel isimler verelim. Bu bile sevginin bir göstergesi. Lafı buraya getirelim.
Tabii tabii.
Eğer bir insan cehenneme gidecekse daha bu dünyadayken hacıdan, hocadan, salih insandan, Allah dostundan rahatsız olmaya başlıyor. Hı hı. Ezandan, camiden, minareden rahatsız olmaya başlıyor. Ve bunları yapa yapa cehenneme gidiyor. Hı. Direkt durup dururken hiç kimse cehenneme gitmez. Herkes kendi odununu, ateşini buradan kendi götürüyor cehenneme. Cehennemde ki yakıtı biz biraz yani tabii ki Allah-u Teala her şeyi
kaydediyor. Depolayıp gidiyoruz yani.
Cennet de öyle esasında. Hı. Bu oradaki nimetleri biz burada biraz kendimiz hazırlıyoruz yani. Yaptığımız salih ameller, ibadetler inşallah. Tabii ki Rabbimizin affı mağfireti çok geniş. Bunları yapmadan da götürebilir ama sünnetullah böyle.
Yer terazisinden hak terazisine böyle güzel şeyler aktaralım inşallah.
Eyvallah. Eyvallah.
Bir önceki mektup Allah dostlarına karşı çıkanların hüsranda olduğuyla ilgiliydi. Şimdi sıradaki mektupsa şeyhin sohbetine teşvik. Kamil şeyhlerin iyi niyetle bazı noksan müritlere tarikat öğretme izni vermesiyle ilgili.
Şimdi birinci bölümde yani Allah dostlarına saygı gösterelim, onlara karşı durmayalım demiştik. O da yetmiyor sadece. Bir de sohbetlere katılalım.
Değil mi?
Bütün Allah dostlarını seviyoruz.
İki mektup birbirine bağlı değil mi?
Alimleri çok seviyoruz. İyi güzel ama o sevdiğin alimin sohbetine katılmıyorsan, eserlerini okumuyorsan o sevgi şüphesiz faydalı. Çünkü Allah Resulü buyuruyor ki el mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Çok faydalı ama yani bir insanın ilacı sevmesine benzer. Ben hastayım, midem ağrıyor. Mide ilacını çok seviyorum. Kullanmasına fayda etmez ki. Ama sevmek nedir? En azından o ilacın mideye faydalı olduğunu biliyorsun ya. O güzel bir şey. Bugün kullanamazsın, yarın kullanırsın belki. Hani daha kötü bir şey sevme de midene zarar verecek başka bir zararlı maddeyi seversen o daha kötü. Ve onu iyi olarak bilirsen onu kullanırsın. Bu sebeple bu mektup esasında biraz bağlantılı. Bakalım ne diyor, ben de merak ettim. Doğan Bey.
Okuyalım efendim. Bir kimsede delilik varsa insanların ve çocuklarının işlerini yönetmekten kurtulmuş olur. Böylece de o kişinin şu bu gibi dünya işlerini düşünmekten uzaklaşarak derlenip toparlanması, cemiyet hali kolaylaşır.
Çok ilginç mektup. Yani İmam Rabbani Hazretleri bize diyor ki kardeşim diyor, bu dünyada biraz deli olmazsan manevi sahasında başarılı olamazsın. Ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Bence Türk milletine çok hitap eden bir mektup bu. Çünkü bizim Türk
günümüze hitap ediyor.
Çok kaygılı, çok plancı, programcı, her şeyin mükemmel olmasını isteyen ve yani bugün yarın değil maddi konularda 100 yıllık hesap yapan bir milletiz biz. Türk milleti böyle bir milletiz. Mesela Araplarda bu yoktur. Ben yurt dışında bulunduğum zamanlarda çok Arap arkadaşım da oldu. Çok böyle mütevekkil insanlar. Allah kerim derler. Hmm. İşi Allah'a havale ederler.
Gelecek hesapları fazla yok.
Bizim Türkler ise Ya çocuğumun işi var, gücü var. Hani hep meşhur hikaye var. Torunumun dairesinde olacak. Şimdi torunum başlar şimdi kardeşim para biriktirmeye. Biriktir de biriktir, biriktir de biriktir. Çocuk daha doğar doğmaz anne babaların kaygısı başlar. Acaba çocuğum büyüyünce işe girebilecek mi? İyi bir evlilik yapabilecek mi? Ya kardeşim daha çocuk da yeni doğmuş. Daha 3 günlük, 5 günlük, 3 aylık, 5 aylık, 3 yaşında, 5 yaşında bir müsaade et. Bir çocuk büyüsün ya.
Hemen o hesaplar başlıyor değil mi?
Aman efendim şimdi hesaplar. Haşa Doğan Bey kardeşim farkına varmadan kendimizi Allah yerine koyuyoruz.
Aman.
Ya
aman,
Rabbül aman. Alemin, alemlerin Rabbi, terbiye edicisi, rızık vericisi. Allah varken ona güvenmeyip de. Hani bir meşhur hikaye var şimdi Rabbimizin verdiğini görme açısından anlatıyorum. Dervişin birisi ama biraz herhalde bu şey dervişlerden. Böyle melami dervişlerden diyelim. Bir gün Hindistan'da gezerken bir bakmış ki böyle sırmalı kıyafetli, altın kemerli, güzel atlarla böyle asil atlara binmiş insanlar geçiyor. Hemen demiş oradaki insanlara, bu demiş bunun padişahı mı? Adamlar gülmüşler de vatana, ya demiş padişahı. Bunlar demişler padişahın köleleri. Padişah nerede? Padişah çok daha şaşalı giyinir. Bunlar kölesi sadece deyince Allah'ım demiş ya. Yani demiş bir şu padişaha bak. Nasıl köylerine ikramda bulunuyor. Bir de kendine bak demiş. Ben demiş bak karnım aç, üstüm çıplak. Yani demiş böyle efendilik olmaz gibi. Haşa. Melamilik yapmış yani Allah-u Teala'ya. Naz yapmış diyelim biz buna. Hı-hı. Tamam mı? Tabii ona da şöyle bir hatiften ses gelmiş. Bak demiş. Dünya padişahları sana belki bir kaftan verir ama vücudu ben veririm. Onlar ise ayakkabı ihsan eder ama ayağı size kim verir? Elin adamı ise bir ekmek ver, bir dilim verir, ekmek verir ama ekmek kolay. Bir nereye git, istediğin fırını alırsın. Ama mideyi kim veriyor? Midemiz ağrıdığı zaman Allah göstermesin, değil mi? Allah. Dişlerimiz çürüdüğü zaman nasıl uğraşıyoruz? Ne kadar canımız yanıyor? Bunları veren hep Allah'tır. Kullar sadece sana yaratılmış bir şey verebilir. O yüzden...
Bir hastalığa yakalandın mıydı? Ne yapacaksın
ya,
değil
tabii,
mi?
O yüzden çok böyle biraz deli olalım ya bu konularda. Ya Allah kerim kardeşim. Ben bu çocuğu dünyaya getirmişim. Rabbimin vermesiyle. Buna ben İslami bir eğitim vermişim. Güzel bir isim takmışım. Buna ben dini, imanı, haramı, helalı öğretmişim. Benim vazifem bitti arkadaş. Er rızkı alallah. Rabbim rızkını verir.
Evet.
Şimdi bunu deyiversek rahat edeceğiz. Yok efendim çok çalışayım çocuklarıma daire alayım. Çok çalışayım çocuklarıma özel üniversitelere göndereyim. Ya gönder bir şey demiyorum ama kaygılanmadan gönder. Hı hı. Yani şunu da bil ki çocuğun en iyi üniversiteyi bitirir ama sana iyi bir nimet vermediğin için hatta ceza olarak Rabbinden. Çünkü sen bütün o çocuğu, o aileyi bazen bu da çok aşırılık. Haşa putlaştırıyoruz gözümüzde. Varsa yoksa ailemiz için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Dini, imanı, haram, helal de unutuyoruz bu ara. Diğer akrabalarımızı unutuyoruz. Hep bana nalıncı keseri gibi kendimize yontuyoruz. Bu sefer Allah da ceza olarak... O çocuk vali oluyor, kaymakam oluyor, doktor oluyor, mühendis oluyor. Ama dönüp sana bir selam bile vermiyor. Gidip evet. Senin çocuğun evinde bir çay içemiyorsun.
Çünkü Allah'a samimi kul olmuyor.
Sen çünkü onu Allah için yetiştirmedin.
Evet.
Allah'ın adını unuttun, bereketini görmüyorsun. Hani meşhur laf vardır.
Dünyevilik önce plana çıkıyor.
Hani babası demiş ya çocuğuna, oğlum senin adam olmaz diye ki de böyle evet. Kızınca söylermiş. Sonra bu o evladı vali olmuş. Jandarmayla cipi göndermiş. Köyüne getirin babamı da görsün demiş. Yani şu şaşamı, şu koltuğumu, şu odamı, evet. Makamımı falan. Jandarmalar gitmişler. Adamcağızı demişler amca bize geliyorsun. Alıp valinin işte konağına veya ne bileyim ofisine getirmişler. Baba demiş bak sen bana derdin ki adam olamazsın. Bak adam oldum işte görüyorsun vali oldum deyince. Oğlum demiş ben sana vali olamazsın demedim. Adam olamazsın dedim. Adam olsaydın ayağıma gelirdin elimi öpmeye. Ama sen beni ayağına çağırdın. Adam olamadın yine demiş. Dediğim çıktı demiş. Şimdi yani birazcık deli olsak ne olur dini konularda ya rızık konusunda. Öyle bir endişeliyiz ki ben şimdi memlekete gidiyorum zaman zaman. Anadolu'yu gezmeye gidiyorum. Hizmete için yani sohbetlere falan gidiyoruz zaman zaman. Aman ya Rabbi bir evde 5 tane maaş geliyor. 6. aile ferdi işsiz. Nasıl kaygılanıyor? Hocam bize yardım et. İşte çocuğumuza bir iş bulalım. Ya diyorum açıkta mısınız? Aç mısınız? Yok. Bir apartmanlar var. 5 katlı. Evin önünde arabaları var. Yani 30 senelik zahireleri var. Hani maddi olarak bankada hesapları var. Ha, çocuk işsiz. Ya eyvallah iş bulalım. Güzel bir şey ama farz mı yani? İlla iş olmadığı zaman evvelden köylerde 3-5 dönüm arazi. Onun üzerinde 30 tane boğaz olurdu. herkes doyardı yani. Tabii ki çalışmak, bir meslek sahibi olmak, bunları ben küçümsemek için söylemiyorum. Teşvik de ediyoruz ama yani bu kadar kaygı olmuyor. Ne gerek var kardeşim? Hatta şunu da keşfettim kıymetli dinleyicilerimiz. İnsanların imkanları arttıkça kaygıların arttığını gördüm. Allah'a güvenlerinin azaldığını gördüm. Bu da çok acı. Yani bir fakir, bir derviş, gidersiniz evine. Evinde ne var mesela? Bir ekmekle atıyorum bir tane kocaman soğanı var. Hiç kıskanmadan koyuyor misafirin önüne. Ya misafir hepsini yese de adam bundan kaygılanmıyor. Başka bir vatandaşımızın her türlü imkanı var ama sanki birisinden bir yemek ikram etse veya ne bileyim işte bir torunu dünyaya gelse acaba ne olur bunun sonu diye kara kara düşünüyor. Senin kardeşim kul olma vazifen var. Sen kul gibi davran. Çocuğuna İslami terbiyeyi ver. Netice Allah'ındır. Onu biz bilemeyiz. Sen çok iyi yetiştirirsin. Çocuk aç kalır. Çocuğu yani dünyevi olarak iyi yetiştiremezsin ama belki Türkiye'nin en zengini olur. Hatta anlatırlar. İsimlerini vermeyeyim şimdi. Bir sofrada iki tane Türkiye'nin en zengini oturmuşlar. Yan masada da böyle bizim gibi işte akademisyenler, bürokratlar, İngilizce konuşuyorlar, hocam, Fransızca konuşuyorlar. Birisi demiş ki keşke demiş biz de okusaydık ben şunlara bak ne güzel bülbül gibi yabancı dil konuşuyor deyince. O diğer demiş ki ya demiş fazla da demiş onlara özenme. Biz okusaydık onlar gibi memur olurduk. Bak biz okumadık ikimiz de Türkiye'nin sayılı iş adamları olduk diye anlatırlar böyle isimlerini vermiyorum şimdi. Rızkı Allah kardeşim biraz deli olalım ya bu konularda. Dinimiz imanımız adına yok biz dinimiz imanımız adına gelince böyle çok korkak oluyoruz. Dünyevi konularda çok hesapçı oluyoruz. 100 senelik, 200 senelik hesap yapıyoruz. Halbuki insan, özellikle sufiler İbnül Vakit olacak. Yani vaktin çocuğu olacak. Yarını Allah bilir. Yarına çıkar mıyız, çıkmaz mıyız, kıyamet mi kopar, Türkiye'yi sel mi götürür onu bilemeyiz ki. Biz hesabımızı bugüne göre, Allah'ın hesabına göre yapalım.
İnşallah.
O yüzden İmam Rabbani diyor, biraz deli olursan diyor, çoluk çocuk derdinden biraz kurtulursun. Şimdi bakıyorsun annelerimiz, aman yarabbim çocuğu bir yemek yemiyor, bütün gündemin sohbeti o. Çocuğum işte çorba içmedi, çocuğum bilmem soğan yemedi, havuç yemedi falan filan, ıspanak yemedi. Bütün sohbetler çocuğun ne yediği ne yemediği konusunda. Ya evvelden biz, yani kendi dönemimi düşünüyorum da, ne özel bize mama alınır, ne özel madde alınır. Evde ne varsa biz de yerdik. Bir yürü giderdik ve Allah'a şükür her şeyimizde çok sağlıklıyız. Şimdi anneler, babalar,
şimdiki çocuklar daha çıtkırıldı.
Bütün sohbetler çocuk ne yer ne yemez falan filan. Sabah akşam hasta oluyorlar.
Köyde yetişen çocuk bu kadar hasta olmuyordu
şımarık,
yani.
Şımarık da oluyorlar. Tabi bu kadar özel ihtimam, mutlaka, ilgi falan filan.
Şehir çocuğu mantığı.
Yani o yüzden halbuki biraz o ilgimizi dini taraflara göstersek inanın çoluk çocuğumuz daha müetteb olacak. İmam Gazali diyor ki özellikle aileye yani çok düşmem açısından zaman zaman diyor evde çok zengin de olsanız dolabınız böyle tıka basa işte yemek de dolu olsa diyor koyun sofraya bir tas efendim su bir tane ekmek deyin ki bakalım yiyin bunu. Hani yapalım mı? Yapabilecek miyiz? Yapamıyoruz değil mi?
Bu nefs terbiyesi
alıştık çünkü çok lükse. Çok tüketime. Çok tükettiğimiz için de maaş yetmiyor, para yetmiyor. Hep çok fazla olsun diye hesap kitap yapıyoruz sabah akşam. O yüzden yani şunu diyor İmam Gazali. Aile bilsin ki çoluk, çocuk, hanım kim varsa veya baba. Yani ben bazı arkadaşlar duyuyorum, üzülüyorum yani. Çocuk diyor üç çeşit yemek olmaz sofraya oturmuyor gidiyor. Diyor ki çocuklar bilsin ki katık farz değildir. Asgarisi ekmek hususudur boyunmak için. Şimdi biraz deli olsak bunları başaracağız ama biz deli olmuyoruz. Akıllı olduğumuzu düşünüyoruz. Çok akıllı olduğumuzu düşündüğümüz için de açıkçası batıyoruz. Akıllandık evet. Dedikçe hesap kitap yaptıkça batıyoruz.
Hocam yapmıyor muyuz? Yani biz de kendimize bakınca zaman zaman bizim de hesap yaptığımız oluyor bol bol.
Ya arkadaş ben hesap yapmayalım demiyorum.
Ama şöyle bir şey
bütün
var hocam.
Bütün hesabımız dünya olmasın diyorum. Onu
buradan normalde işte hocalar var etrafımızda. Allah razı olsun çok güzel bir ortamdayız. Çok güzel bir atmosferdeyiz. İnsan böyle kendini sıkıntıya sarıyor, gidiyor efendim. Düşünüyor işte otobüste işe giderken yarın ne olacak, ertesi gün ne olacak, şu gün ne olacak, hanım ne olacak, şu ne olacak. Ama bir sohbete gidiyorum hocam. Burada güzel bir sohbete katılıyorum. Hoca diyor ki hanımınız da iyi olmak için şuna bakın. Geleceğiniz için şuna bakın. Geçen günü bir hoca dedi ki efendim geçmiş için tövbe, gelecek için sabırla dua.
Eyvallah.
Her şey koptu orada. Yani bu işte şeyhlerin sohbetine teşvik bu kadar güzel bir
i̇şte
şey. Ben kendim yaşıyorum
işte
ya.
Doğancığım bunun adı İmam-ı Rabbani divanelik. Yani delilik demeyelim. Hatta bunun daha güzel bir şey meczuptur bizde. Meczup Allah'a cezbolunmak. Bunu maalesef bazı Türkiye'deki siyasetçiler bunu böyle deli adam falan gibi böyle küçümsemek için meczup deyip geçtiler. Halbuki meczup demek kalbi Allah'a vurulmuş, Allah tarafından çekilmiş insan demek. Birazcık bunlar lazım yani. Böyle hep çok hesap, çok kitap. Evlilik konusu oluyor mesela. Oo, ama ev var mı, arabası olmaz var mı? Ya abdesti var mı, namazı var mı sorsana kardeşim. Ev var mı, işte arabası var mı, bilmem işi var mı, kaç bankada parası var mı? Aman yarabbi. Bir sual bir sual ki. İnanın bol bol. Allah alem. Yani sorgu melekleri gibi insanlar bunları soruyorlar işte bu.
Evet hocam.
Ha,
evet.
Biraz deli olacaksın. Diyeceksin kardeşim. Ben bu çocuğa yani hanım kardeşimiz. Ben o arkada yani o gence ben varıyorum. Niye? Abdesti var, namazı var. İstikamet sahibi bir delikanlı. Allah rızkımızı verir. Bunun demek var.
Allah'a güvenip yola çıkmak var.
Bir de şu var. Ya bu çocuk dindar ama. İyi. Ahlakı da güzel ama. Birazcık kazancı az. Şimdi
fakir, yoksun.
Aç kalırız, susuz kalırız. Öyle dersen.
Arabaya binemem.
Öyle dersen.
Kirada yaşarım.
Aynen gidersin parası çok olan bir adama. O da seni böyle. Veya tam tersi. Parası çok olan bir kıza diyelim. Yani burada şey için cinsel ayrımı söylemek için söylemiyorum bunları. Parasına vurulursun. O da seni adam yerine koymaz. Rezil olursun.
Bugün tepedesin. Tabii. Yarın nerede olacağım belli değil.
Biraz deli olalım. Evlilik konusunda, efendim çocuk geliştirme konusunda, meslek seçerken. Ya Allah için güzel bir iş seçelim. Yani ibadetim. Bazen bana geliyor mesela bir hocam diyor bir işe, iki işe başvurdum. Hı hı. Falanca işte 10 lira veriyorlar. Filanca işte 5 lira veriyorlar. Diyor bir çevresi nasıl? Falanca 10 lira veren iş biraz sakat iş. Etrafta her türlü İslami açıdan negatif durumlar var. Ama filanca iş mescidi var iş yerinin. Ortam güzel, güzel, çok müsait. Haram bir işte, şüpheli bir işle uğraşmıyoruz. Kardeşim o 5 liralık işe git diyorum. Evet. Allah sana huzur versin diyorum. Ailene huzur versin. Bereket
manevi
versin.
Manevi tarafı biraz daha fazla doldur değil mi?
İşte bu, buna delilik diyor, divanelik diyor evet. İmam Rabbani. Bu manada pozitif deli olmayı, divane olmayı Allah bütün dostlarımıza hepimize nasip eylesin.
İnşallah cümlemize hocam. Vaktimiz de doldu.
Bir 5 dakika da var sanki. Devam edelim biraz daha. Ya.
Biraz daha konuşalım hocam. Duyamadım muhabbet yani. Güzel.
Evet.
Allah razı olsun.
Yarıda kaldık.
Sizin gibi hocalardan uzak olmamak lazım hocam.
Estağfurullah.
Allah razı olsun. Divanelik sizin tabiatınızda vardır. Ancak faydasız bir takım arızalar sebebiyle siz onu saklıyor ve gizliyorsunuz. Bunun için ne yapılabilir ki?
Yani bir insan da var ki manevi kapasitesi var. Allah'a hizmet etme kapasitesi var. Bunu saklıyor. Üzerine oturmuş yatmış. Hı hı. Diyor ki İbn-i Acibe diye Allah dostu var. Allah diyor sevdiği, sevmediği bütün kullara ilhamlar gönderir. Rüyalar, haberler, güzel duygular. En ateist bir adam bile akşam yatar. Yastığı kafasını kor. Ya der, bu alemin bir yaratıcısı olması lazım kardeşim. Hiçbir şey bu dünyada başıboş değil. İçine güzel duygular gelir. Ama sabah kalkar, o güzel duyguların üzerine bir böyle şey çeker. Sıva çeker. Onları böyle dünyasına uzaklaştırır. Hatta bu insanlar niye mezarlık kenarında ev almak istemiyorlar? Diyorlar ki şimdi bu müteahhitler ve komisyoncular bir apartman yapıldığı zaman mezarlığa bakan tarafı diğer tarafın yarı fiyatına satılıyor. Hatta maalesef çok üzülerek söylüyorum bunu. Eğer lüks semtlerde camiye yakınsa o dairenin de fiyatı düşüyor. Görebiliyor musun?
Allah
biraz
Allah.
Önce niye düşüyor? Adam sabah ezan vakti sesiyle uyanmak istemiyor. Ben diyor böyle şişip öleceğim, uyuyacağım diyor bol bol. Ezan sesinden rahatsız
ezan sesi rahatsızlık veriyor.
Halbuki bizim dini kitaplarımız şudur. Evin cami yakın olsun. Ki ezanı duyar duymaz git camide kıl namazı. Bundan daha güzel değil olabilir mi?
Hiç saat kurma. Sabah namazına İnan, böyle imamın sesiyle uyan değil mi? Derinden gelen olacak.
Hayatta bir şey çok yanarım. Yani böyle camiye yakın müsait ev bulamadığım zaman o da üzülüyor yani. Bakıyorsunuz bazen de az uzakta olabiliyor. O da tevabı esasında gidebilsek. Ama biz zayıf Müslümanlarız. Kendimizi test etmeye kalkmayalım. Evimiz caminin dibinde olsun ki. Ezan okunduğu zaman kendimizi gitmeye mecbur hissedelim.
Değil mi? Yani o davete değil mi? Hayy aleyhisselam. Duyalım tabii. Ya.
İşte bunlar hep delilik. Bugün günümüzde maalesef. Yani biraz deli olmak yoksa İslam yaşamayız. Çok akıllı olursak. İslam'ı savunduğumuz zaman makbul insan olmuyorsunuz. Akıllı insan bunu yapmaz. Akıllı insan münafık oluyor. Akıllınca yani. Niye? Hakkı söylemem. Doğruyu söylemem. Saklarım. Yani her koyun kendi bacağından asılır. Bana ne? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.
Bin yaşasın.
Bir koyun evet kendi bacağına asılıyor ama koktuğu zaman bütün mahalleyi kokutuyor. Hatta geçen dediler ben de bir koku almam da bir arabada balık falan kokarsa bu arabadan bir daha çıkmıyormuş diye söylediler. Çok hayret ettim yani. Hani arabayı satarken de
o balık kokusu kalıyor.
Kalıyormuş. Fiyatı da düşük oluyor tabii öyle şeyin. O yüzden yani bırakın biraz dini konularda yani Allah'a havale edelim kardeşim. Allah ben rızkı yani diyor ki İbn-i Ataullah İskender Hazretleri Bununla bitirelim inşallah sohbetimizi.
İnşallah.
İnsana hayret ederim ya diyor. Bu insan da öyle acayip bir varlık ki. Kendisine garanti verilen konuda sabah akşam meraklanır, heyecanlanır. Hiçbir zaman yani bir an temekkül etmez garanti verilen konuda. Kendisine garanti verilmeyen konuda ise çok rahattır. Nedir bu? Garanti verilen husus rızık, en rızık konusu. Allah diyor ki ey kulum er rızık ol Allah. Herkesin rızkını ben vereceğim. O konuda çok meraklıyız, çok heyecanlıyız. Ama ya vermezsen ya Rabbi? Ben en iyisi şu üniversiteyi bitireyim de. Ya sen üniversite bitir. Ama rızık Allah'ın verdiği bir şey. Peki garanti verilmeyen konu nedir? Ahiret.
Evet.
Hiç kimsenin garantisi yok. Buna rağmen herkes ahiret konularında gayet rahat. Allah'ım yani sen bilirsin. Veya Allah kerim canım. Bize sıra gelmez. Bazen böyle insanlar...
Kurtarırız ne olacak
ya
ki?
Ya o kadar çok...
Cuma'ya gidiyoruz çürütücü, işte ne olacak ki?
Gayrimüslim şu bu var ki bize sıra bile gelmez ya. Biz kurtarırız paçayı.
Değil mi?
Falan gibi bak işte hemen garantisine kapılıyoruz. O yüzden bu mektupta bence bu mesaj verilmiş. Tabii bizim Türk milleti yerine biraz zor geliyor böyle şeyler. Hesaba kitap bırakıp da birazcık esasında hesap kitabı ahiret için yapacağız. Onu yapamadığımız için bütün hesabımız kitabımız dünyalık oluyor maalesef.
Bir gün burası bitecek ve diğer taraf başlayacak.
Ve oradaki işte o gün yaptığımız maddi hesapların hepsinin boş olduğunu hepimiz göreceğiz.
Göreceğiz
değil mi? Ben şunu söyleyeyim, kısa bir örnek vereyim yani bu rızıkla alakalı. Yani bizim Türk milletinin kafasında böyle okursak büyük adam olmak falan filan falan filan çok heves ederiz ki hakikaten güzeldir bunlar. Bunu rızık için istemeyelim Allah'tan. Allah emrettiği için isteyelim. Allah ilim sahiplerini seviyor değil mi? Ben sonra şunu gördüm. Nice arkadaşlarımız okuyamadı. Hepsi bizden 3-5 kere 10 kere daha fazla. Allah onlara rızık verdi. Bu Rabbimizin elinde olan bir şey. Ölçü onun elinde yani. Allah rızık verirken bakmıyor ki hangi üniversiteyi bitirmiş. Veriyor yani. Çalışana veriyor bir. Çalışmana da veriyor iki. Rızık konusu tamamen Allah'ın elinde olan bir şey. Ama ilim böyle değil. Maneviyatta biraz da gayret gerekiyor şüphesiz.
Hocam vaktimiz doldu. Dünyanın dört bir yanından bizi dinleyen güzel dinleyicilerimiz, size de selam olsun. Hocam çok güzel sohbetti. İlminizden istifade ettik. Şahsım adına teşekkür ediyorum. Dinleyenlerim adına teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun.
Estağfurullah. Biz de sevgili dinleyicilerimize selam ediyoruz. Allah hepsine sağlık afiyet versin. Tabi ağzımızdan böyle zaman zaman da kastetmediğimiz yanlış sözler de çıkabilir. Bunlar affola diyoruz.
Affola inşallah. Hocama yardımcı olmaya çalıştım. Elimden geldiğim kadarıyla, dilimin döndüğü kadarıyla tüm dinleyenlerimize buradan tekrar selam olsun. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile diyorum efendim.